Ayrım 34, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 335. Auschwitz. Pino General Leers'i Turin'in Mirafiore sokağındaki Fiat fabrikasında gerçekleştireceği görüşmeye götürürken o kelime, o yer, o OT çalışma kampı aklından çıkmıyordu. Leers'e zilletin ne demek olduğunu sormak istese de sormaya çekindi. Vereceği tepkiden korktu. Fiat'ın müdürü olan ve Leers'i yeniden gördüğüne üzülen Calabrese ile toplantıya girdiklerinde bile sorularını kendine sakladı. ''Yapabileceğim hiçbir şey yok.'' dedi Calabrese. ''Çok fazla sabotaj düzenlendi. Artık üretim yapamıyoruz.'' Pino Leers'in öfkeyle patlayacağından emindi. Ama Leers, dürüstlüğünüz takdire şayan dedi. Fiat'ın korunması için çalıştığımı bilmenizi isterim. Calabrese bu duyduğuna pek inanmış görünmüyordu. Neden koruyorsunuz? Mutlak bir yıkımdan dedi general. Führer geri adım atılırsa dünyayı yakacağını söyledi. Ama ben şirketinizin ve ekonominizin temelinin sağlam kalması için çalışıyorum. Ne olursa olsun Fiat yoluna devam edecek. Müdür bir süre düşündükten sonra üstlerime bunu söyleyeceğim dedi. Teşekkürler General Leers. Onlara iyilik yapıyor dedi Pino yengesinin ve dayısının mutfağında otururken. Aynı gece geç saatlerde. Onun yöntemi bu. En azından Kardinal Schuster'e Milano'yu koruması için yardım ediyor dedi Albert dayı. Taşrayı yağmaladıktan sonra dedi Pino öfke içinde. İnsanları ölene kadar çalıştırdıktan sonra yaptıklarını gördüm. Gördüğünü biliyoruz dedi Greta hala. Endişeli görünüyordu, dayısı da öyleydi. Sorun ne diye sordu Pino. Bu sabah kısa dalga yayında rahatsız edici haberler duyduk dedi Albert dayı. Polonya'daki adı Aulu bir şey olan bir toplama kampı varmış. Auschwitz dedi Pino midesi bulanarak ne oldu? Albert dayı Ruslar 27 Ocak'ta Auschwitz'e vardığında kampın bir kısmının havaya uçurulduğunu ve kayıtların yandığını söyledi. Kampı yöneten SS askerleri yanlarında 58 bin Musevi esiri köle olarak aldıktan sonra oradan kaçmıştı. Geride 7 bin Musevi bıraktılar dedi Albert dayı boğuk bir sesle. Greta yenge perişan halde başını iki yana salladı. Naziler onları ölümüne çalıştırdıkları için iskelete dönmüşlerdi. ''Size söylemedim mi?'' diye bağırdı Pino. ''Ben bu anlara tanık oldum.'' ''Bu senin bize anlattıklarından da kötü.'' dedi Albert dayı. ''Hayatta kalanlar Nazilerin kampı terk etmeden önce havaya uçurdukları yapıların Musevileri zehirlemek için kullanılan gaz odaları ve cesetlerini yakmak için kullanılan krematoryumlar olduğunu söylediler.'' ''Yükselen dumanın yıllar boyunca kampın üstündeki gökyüzünü kapladığını söylediler, Pino'' dedi yengesi, gözyaşlarını silerek. ''Orada yüz binlerce insan öldü.'' Pino'nun zihninde o parmaklar, o küçücük parmaklar sallandı. Hasta kızın annesini ve oğlunun kurtarılmasını isteyen babanın görüntüsü gözlerinin önüne geldi. Birkaç hafta önce hepsi Auschwitz'e gitmişti. Ölmüşler miydi? Zehirlenip yakılmışlar mıydı? Yoksa Berlin'e götürülen kölelerden mi olmuşlardı? İşte o anda Almanlardan her birinden ve özellikle de Leers'ten nefret etmişti. General Auschwitz'in bir organizasyon tot çalışma kampı olduğunu söylemişti. Bir şeyler inşa ediyorlar demişti. Ne gibi? Gaz odası gibi mi? Krematoryum gibi mi? Musevileri öldürmek için gaz odaları inşa eden, kanıtları gizlemek için de krematoryumlar inşa eden insanlarla aynı üniformayı, OT üniforması giymiş olması düşüncesi Pino'yu utanca boğmuş, midesini bulandırmıştı. Ona göre bu kampları inşa edenler, kampları yönetenler kadar suçluydu. Leers de bunu biliyor olmalıydı, sonuçta o Hitler'in adamıydı. 20 Şubat 1945'te Pino ve General Leer saatlerce yol aldıktan sonra Osteria Kaida kasabasına vardılar. Son 20 dakikaları güneydoğuya bakan yüksek bir araziye, yaklaşık 3 kilometre uzaktaki orta çağdan kalma bir kale olan Monte Castello'ya doğru çıkan dik bir yolda soğuk ve kaygan çamurun içinde geçmişti. Pino önceki sonbaharda buraya defalarca geldiği için Layers, kaleyi nasıl tahkim edebileceğini daha iyi anlamak için uzaktan inceleme yapabildi. Monte Castello kuzeye, Bologna'ya ve Milano'ya giden bir yolun 800 metre yukarısına uzanıyordu. Gotik hattını tutmak için o yolu kontrol altına almak şarttı. Önceki ay kale Layers'in Belvedere ve Della Torraccia şehirlerinde inşa ettiği mazgallı siperlerle birlikte 4 kez müttefik saldırılarını önlemişti. Ama şimdi bu soluk ve soğuk sabah Monte Castello kuşatma altındaydı. Pino kalenin üstüne ve etrafına düşen topçu mermilerinin ıslığı ve gürlemesine karşı kulaklarını kapamak zorunda kaldı. Patlamalar karşısında göğsüne çekiç iniyormuş gibi hissediyordu. Her darbede yükselen molozlar ve alevler yağlı bir duman kümesine dönüşüyor. Bu küme yükseliyor, dalgalanıyor ve gri gökyüzünü siyaha boyuyordu. Pino uzun yün paltosunun içinde dürbünüyle savaş meydanını inceledikten sonra güneybatıya, tepelere ve dağlara bakan Layers'i titreyerek seyretti. Çıplak göze baktığında askerlerin donuk beyaz ve boz kış tepelerinin üzerinde hareket ederken görebiliyordu. ABD 10. Dağ Tümeni Della Torraccia için savaşıyor dedi General Layers dürbünü Pino'ya vererek. Çok iyi eğitildiler, çok dayanıklı askerlerdir. Pino dürbünle baktığında savaştan kesitler gördü. Dürbün dedi Layers. General Pino'nun hızla uzattığı dürbünü alarak güneydoğuya Monte Castello'nun eteklerine baktı. Önce lanetler yağdırdı, ardından alaycı bir tavırla güldü. İşte dedi dürbünü yeniden Pino'ya vererek birkaç zenci piçin ölümünü izle. Pino tereddüt etse de dürbünle baktığında Brezilya Sefer Kuvvetleri'nden gelen birlikleri dağın güneybatısının eteklerindeki açık alanda gördü. Saldırıya geçen ilk askerler dağın eteklerinden 40 metre uzaktayken bir adam mayına basarak çamur, duman ve kan pusunun içinde parçalara ayrıldı. Sonra başka bir asker ve daha sonra üçüncü bir asker de mayına bastıktan sonra savaş meydanı Almanların makineli tüfekle yukarıdan açtıkları yaydım ateşi de toz duman oldu. Ama müttefik topları ve havan topları kaleyi bombalamaya devam ediyordu. Kuşluk vakti kalenin her iki tarafında da oyuklar oluşmuştu ve Brezilyalılar dalga dalga gelmeye devam ediyordu. Bir kısmı en sonunda mayınlı araziyi geçmeyi başarmış, Monte Castello'nun eteklerine varmış ve 4 saat sürecek olan ölümcül tırmanışa geçmişti. Tüm bunlar olurken General Layers ve Pino soğuğun içinde öylece dikilerek 10. Dağ Tümeni'nin Della Torraccia'yı fethedişini, göğüs göğüse mücadeleyi ve Brezilyalıların öğleden sonra 5 civarında Monte Castello'yu ele geçirişini izlemişti. Müttefik topları artık durduğunda dağ yamacında büyük çukurlar oluşmuştu. Kalenin enkazından dumanlar tütüyordu. Almanlar geri püskürtülmüştü. Burada yenilgiye uğradım ve birkaç gün içinde Bologna kaybedilmiş olacak dedi General Layers. Beni Milano'ya geri götür. Geri dönüş yolunda general tek kelime etmedi. Arada en sonunda Dolly'nin evinin önündeki kaldırımın kenarında durana kadar başını öne eğdi, bir yandan notlar alıp bir yandan da valizindeki belgeleri karıştırıp durdu. Pino elinde valizle Layers'in peşine düştü. Lobideki koca karının önünden geçti ve merdivenleri çıktı. General Layers evin kapısını çaldı ve Pino kapıyı bedenini tamamen saran siyah yün elbisesiyle Dolly açınca şaşkına döndü. Dolly'nin gözleri sarhoşmuş gibi nemliydi. Yüksek topuklukları üstünde sendeliyor, sigarası için için yanıyordu. ''Eve gelmen ne kadar da harika general'' dedi ve sonra Pino'ya baktı. ''Maalesef Anna kendini iyi hissetmiyor. Bir tür mide mikrobu. Yaklaşmaman daha iyi.'' ''O halde hiçbirimiz yaklaşmayalım'' dedi General Layers geri çekilerek. ''Hasta olmamam gerek, şimdi olmaz. Bu gece başka bir yerde uyuyacağım.''
''Olmaz'' dedi Dolly. ''Burada kalmanı istiyorum.''
''Bu gece olmaz'' dedi Layers soğuk bir tavırla ve arkasında ona öfke içinde bağıran Dolly'yi bırakarak uzaklaştı. Pino saat 7'de geri dönmüş olma emrini aldıktan sonra generali Alman karargahına bıraktı. Arabayı hizmet parkında bırakıp eve doğru yorgun adımlarla yürürken aklında o gün tanık olduğu katliam ve yıkım vardı.
Kendi güvenli gözetleme noktasından kaç askerin ölümünü görmüştü? Yüzlercesinin mi? Tüm bu gaddarlıklar Pino'yu tüketmişti. Savaştan nefret ediyordu. Savaşı başlattıkları için Almanlardan nefret ediyordu. Ne içindi bu savaş? Daha büyük postalları olan biri gelip seni yolundan temizleyene kadar bir adamın kafasını postalınla ezip onu kör etmek için miydi? Pino'ya göre savaşlar cinayet ve soygun demekti. Bir ordu tepeyi çalmak için adam öldürüyor, diğer ordu ise tepeyi geri almak için başka bir adamı öldürüyordu. Nazilerin bozguna uğrayıp geri çekilmesini gördüğüne sevinmesi gerekiyordu. Bunu biliyordu ama kendini boşlukta ve yalnız hissediyordu. Anna'yı görmek için yanıp tutuşuyordu. Göremiyor oluşu içinde aniden bir ağlama isteği doğurdu. Ama duygularını bastırıp zihnini zorlayarak savaşa dair hatırladıklarıyla arasına bir duvar inşa etti. Bu duvar kimliğini apartmanın lobisindeki nöbetçi askerlere gösterirken kafes asansörün içinde 5. kattaki Waffen SS askerlerini geçerken ve elini cebine sokup anahtarlarını çıkarırken de varlığını devam ettirdi. Kapıyı açtığında boş bir eve gireceğini, yere düşeceğini ve her şeyden vazgeçeceğini düşünüyordu. Ama Greta yenge evdeydi ve kendini babasının kollarına atmıştı. Pino'yu gördüğünde daha da derinden hıçkırmaya başladı. Bu öğleden sonra Albay Rauf'un adamları mağazaya geldi dedi Mikael'e, üst dudağı titriyordu. Sonra mağazanın altını üstüne getirip dayını tutukladılar ve Hotel Regina'ya götürdüler. Hangi suçlamayla diye sordu Pino kapıyı kapatırken. Direnişin bir parçası olmak suçuyla dedi Greta yenge ağlayarak. Casus olmak suçuyla. Gestapo'nun casuslara neler yaptığını biliyorsun. Michele'nin çenesi titremeye başladı. Yanaklarından yaşlar süzüldü. Onu duydun mu Pino? Albert'e ne yapacaklar? Eğer itirafçı olur ve onlara senden bahsederse sana neler yaparlar? Albert dayı hiçbir şey anlatmaz. ''Ya anlatırsa?'' diye sordu Mikael'e. ''O zaman seni de alıp götürürler.'' ''Baba, kaçmanı istiyorum Pino. Generalin arabasını çal, pasaportunla birlikte İsviçre sınırına git. Sana yeteri kadar para vereceğim. Lugano'da yaşayabilir, savaşın bitmesini bekleyebilirsin.'' ''Hayır baba'' dedi Pino, ''bunu yapmayacağım.'' ''Sana söylediklerimi yapacaksın.'' ''Ben 18 yaşındayım.'' diye bağırdı Pino. ''İstediğimi yaparım.'' Bunu öylesine güçlü ve kararlı bir tavırda söylemişti ki babası şaşkına döndü ve Pino da ona bağırdığı için pişman oldu. Bir anda ağzından çıkıvermişti işte. ''Baba özür dilerim'' dedi Pino titreyerek ve sakinleşmeye çalışarak. ''Ama savaşın yeterince dışında kaldım zaten, artık kaçmayacağım. Radyo hala çalışıyorken ve savaş devam ediyorken bunu yapamam. O zamana kadar General Leers'in yanında olacağım. Üzgünüm ama böyle olması gerekiyor.'' 10 gün sonra 2 Mart 1945 günü öğleden sonra Pino, General Leers'in fiyatının yanında durmuş, Garda Gölü'nün doğusundaki tepelere inşa edilmiş olan villaya bakarak içeride olan biteni merak ediyordu. Villanın önünde park etmiş 7 araba daha vardı. Şoförlerden ikisinin üstünde Waffen SS, birinde ise Wehrmacht üniforması vardı. Diğerleri sivil giysiler giymişti. Pino da Leers'in emirleri gereğince sivil giysiler içindeydi. Dışarıda beklediği sürenin büyük bir kısmı boyunca diğer şoförleri yok sayarak evi büyülenmiş gözlerle izledi. Çünkü yaklaşık 20 dakika önce General Leers'in arkasından içeri giren Alman subaylarından ikisini tanımıştı. Biri İtalya'daki SS'in lideri olan General Wolf, diğeri de İtalya'daki bütün Alman kuvvetlerinin kumandanı olarak Kesselring'in yerine geçen Feldmarschall Heinrich von Wittenhoff'tu. Wittenhoff neden burada? Peki ya Wolf? Neyin peşindeler? Pino bu soruları en sonunda sabrı taşana kadar kendine sorup sorup durdu. Fiyattan dışarı çıktı. Hafif hafif yağan karın içinde park alanının kenarlarını saran sedir ağaçları boyunca yürüdü. Diğer şoförlerin kendisini izliyor olma ihtimaline karşı durup çişini yaptıktan sonra sedir ağaçlarının arasında gözden kayboldu. Ağaçların oluşturduğu çitleri siper olarak kullanarak villanın kuzey duvarına ulaştı. Duvarın dibinde eğilip gizlice ilerlemeye başladı. Pencerelerin altında durup konuşulanlara kulak kesildi ve sonra ayağa kalkıp içeri baktı. Üçüncü pencerenin altındayken birilerinin bağırdığını duydu.
Bastu redes ist verrat diye Kürtleri bir söz. Ich werde an einer solchen Diskussion nicht teilnehmen.
Pino söylenenleri tam anlamasa da bir kapının sertçe kapandığını duydu. Bir villadan ayrılıyordu. General Leyers miydi bu? Hemen villanın yan tarafından sedir çite doğru fırladı. Çit boyunca koşarken boşlukların arasından baktı ve Feldmarschall Wietinghoff'un villadan bir hışımla çıktığını gördü. Şoförü arabadan çıkıp arka koltuğun kapısını açtı ve hemen oradan ayrıldılar. Pino bir an karar veremedi. Pencereye geri dönüp konuşmaları biraz daha mı dinleseydi? Yoksa arabaya dönüp şansını hiç zorlamadan orada mı bekleseydi? Layers ön kapıdan dışarı çıkarak kararı Pino yerine vermiş oldu. Pino çitin arasından çıkıp koşarak soluğu generalin yanında alırken Wietinghoff'un gitmeden önce söylediklerini unutmamaya çalıştı.
Was du redest ist verrat.
Oldukça mutsuz görünen ve her an bir yavru kedinin kafasını ısırıp koparabilecek gibi duran General Leyers'in kapısını açarken bu cümleyi sessizce tekrar edip durdu. Ön koltuğa oturduğu sırada Alman generalden dalga dalga gelen öfkeyi hissedebiliyordu.
Mon general?
Garganiano dedi Leyers, akıl hastanesine.
Pino arabayı Mussolini'nin Garda Gölü'nün yukarısında bulunan villasının kapılarının arasından sürerken karşılarına çıkabileceklerden korkuyordu. General Leyers ön kapıda kendini takdim ederken Il Duce'nin emir subaylarından biri bunun pek de doğru bir zaman olmadığını söyledi.
Elbette doğru bir zaman değil diye çıkıştı Leyers. Buraya gelmemin nedeni de bu zaten. Beni ona götürmezsen seni vururum.
Emir subayı sinirlenmişti. Hangi yetkiyle?
Adolf Hitler'in yetkisiyle. Ben buraya Führer'in doğrudan bana verdiği emirler üzerine geldim.
Emir subayı hala sinirliydi ama başını onaylarcasına salladı.
Pekala, beni takip edin.
Pino ile generali kütüphaneye götürüp kapıyı nazikçe açtı. Akşam olmak üzereydi ama buna rağmen Mussolini'nin kütüphanesindeki ışıklar yanmıyordu. Tek ışık çift kanatlı kapılardan içeri süzülen ışıktı. Bu solgun ışık demeti odayı çaprazlama bölünce etrafa saçılmış kitaplar, kağıtlar, kırık camlar, darma duman edilmiş mobilyalar ortaya çıktı. Müthiş bir öfke nöbeti geçirdiği her halinden belli olan Il Duce masasının arkasına oturuyordu. Dirseklerini masaya dayamıştı, sert çenesi avuçlarındaydı ve masasının ardından hayatının enkazına bakar gibi yere bakıyordu. Claretta Petacci, Mussolini'nin önündeki rahat bir koltuğa uzanmıştı. Bir eliyle dumanı tüten sigarasını tutarken diğerindeki boş şarap kadehini göğsüne bastırmıştı. Pino onların saatlerdir aynı pozisyonda donup kaldıklarını düşündü.
Duce dedi General Leyers, savaş alanına dönen odanın derinliklerine doğru yürüyerek.
Mussolini onu duymuş olsa bile belli etmedi. Yalnızca Leyers ile Pino gittikçe ona doğru yaklaşırken masasının üstüne dalgın gözlerle baktı. Ne var ki diktatörün metresi onları duymuştu ve yüzünde rahatlamışçasına yorgun bir gülümsemeyle başını çevirip onlara bakıyordu.
General Leyers dedi Petacci dili dolanarak, zavallı Beno için zor bir gün oldu. Umarım ona daha fazla sorun yaratmazsınız.
Duce ile dürüst bir konuşma yapmamız gerek dedi general.
Ne konuda diye sordu Mussolini başını kaldırmadan. Pino artık iyice yaklaştığı kukla diktatörün İtalya haritasına baktığını fark etti.
Duce diye söze girdi Leyers yeniden.
Mussolini başını kaldırıp generale tuhaf bir bakış attı.
Etiyopya'yı fethettik Leyers. Şimdi de müttefik domuzları zencileri kuzeye, Toskana topraklarına getirdi. Zenciler Bologna ve Roma sokaklarında da kol geziyor. Yaşamaktansa şu anda ölmek benim için 1000 kat daha iyi. Sizce de öyle değil mi?
Leyers Pino'nun tercümesinden sonra bir anlık tereddütten sonra Duce dedi. Böyle bir konuda size akıl veremem. Mussolini'nin gözleri uzun zaman önce kaybolmuş bir şeyi arar gibi etrafta gezindikten sonra yeni ve parlak bir nesne karşısında büyülenmiş gibi parladı.
Bu doğru mu diye sordu kukla diktatör. Sevgili Hitler'in elinde gizli bir süper silah olduğu doğru mu? Daha önce görmediğimiz türde bir füze, bir roket, bir bomba. Führer'in bu süper silahı düşmanları yaklaşınca kullanacağını, her birini bir dizi yıkıcı darbeyle yok edeceğini duydum.
Layers yeniden tereddüte düştü. Gizli bir silah olduğuna dair söylentiler vardı Uç'e.
İşte dedi Mussolini parmağını havaya kaldırıp ayağı fırlayarak. Biliyordum. Sana söylemedim mi Clara?
Söyledim Benno diye cevapladı metresi. Kendine bir içki daha koyuyordu. Mussolini az önce ne kadar büyük bir düşüşteyse şimdi de o kadar büyük bir yükselişteydi. Masasının etrafında uzun adımlarla dolanırken heyecan hatta neredeyse neşe içindeydi.
V2 roketi gibi değil mi dedi. Yalnızca çok daha güçlü. Koca bir şehri yerle bir edecek kapasitede değil mi? Yalnızca siz Almanlar böyle bir şeyi yapabilecek o bilimsel mühendis beynine sahipsiniz.
Layers bir süre tek kelime etmedikten sonra başını evet anlamında salladı.
Teşekkürler Duce, iltifatınıza minnettarım. Ama ben buraya durum sarpa sararsa nasıl bir plan uygulayacağınızı öğrenmek için gönderildim.
Bu Mussolini'nin kafasını karıştırmış gibiydi.
Güçlü bir roket bomba söz konusu. Elimizde güçlü bir roket bomba varken uzun vadede durum nasıl sarpa sarabilir ki?
Ben beklenmedik durumlara karşı plan yapma taraftarıyım dedi Layers.
Aa dedi diktatör ve gözleri fır dönmeye başladı.
Vattellina Beno dedi Claretta Petacci.
İşte bu dedi Mussolini yeniden konuya odaklanarak. Bizi püskürtürlerse buranın kuzeyinde İsviçre'nin tam karşısında bulunan Vattellina Vadisi'ne benimle birlikte gelecek 20 bin kişilik bir birliğim var. Beni ve faşist dostlarımı her Hitler azami yıkım gücüne sahip roketini fırlatana kadar korurlar.
Mussolini sırıtarak etrafına bakıyor, o mükemmel günü yaşama umuduyla eğleniyordu. General Layers uzun bir süre boyunca hiçbir şey söylemedi ve Pino yan gözlerle ona baktı. Hitler'in elinde bir süper silah mı vardı? Bunu Berlin'e yeterince yaklaştıkları takdirde müttefiklerin üstünde kullanacak mıydı? Layers bunun cevabını biliyor bile olsa hiç belli etmiyordu. General topuklarını birbirine vurduktan sonra eğilerek selam verdi.
Teşekkür ederim Duce. Öğrenmek istediğimiz tek şey buydu.
Bizi uyarırsın değil mi Layers dedi Mussolini.
Hitler o muhteşem roket bombasını kullanacağı zaman bizi uyarırsın değil mi?
Bunu ilk öğreneceklerin arasında olacağınızdan eminim dedi General Layers arkasına dönerken. Diktatörün metresinin önünde durdu.
Siz de Valtellina'ya gidecek misiniz?
Claretta Petacci kaderine çok uzun zaman önce razı olmuşçasına gülümsedi.
Ben Beno'mu güzel zamanlarda sevdim general. Kötü zamanlarda daha da çok seveceğim.
34. ayrımın sonu. Sayfa 345.